Gelecek Bilim'de ailesinden herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Deniz Akın Karahasan. Bu yayının yayıncılığını, sunuculuğunu gerçekleştireceğim. Bugün çok önemli bir konu üzerinde konuşacağız. Çünkü genç yaşta aklındaki bir projeyle hayat bulan çok önemli bir atılım gerçekleştiren bir hocamız bizlerle beraber olacak. Arda Mavi. Fakat bugün sizleri neler bekliyor? Biraz daha bilgi vermek istiyorum hocamızı buraya ağırlamadan önce. Bugün bahsettiğim üzere bir projemiz var. Ses Korutma adı verilen ve bu proje çok önemli bir şeye hizmet etmekte ve bu konuda da oldukça başarılı adımlar atmış bir proje. Projenin detaylarını öğrenmek adına birazdan Arda hocamızı yanımıza çağıracağız ama sadece bununla da kalmayacağız. Bu alanda yeni atılımlar gerçekleştirecek olan öğrencilere, gençlere yani kafalarında fikir olan insanlara ne gibi önerilerde bulunabileceğimize dair yine hocamızla çok güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ve bu önerileri nasıl işte bir projeye dökebilirim? Nasıl önerimi destekleyen işte hibeler alabilirim veya desteklemeye çalışacağız? Ama öncelikle tüm bu soruların yanıtlarını barındıran o kişiyi Arda Mavi'yi davet.
Merhabalar. İlk girişim donmayla oldu.
Olsun, hiç
Bir
problem değil.
donma yaşadık. Merhaba.
Umarım iyi ve sağlıklısınız hocam.
Evet, bir problem yok. Covid bana bulaşmadı şimdilik. Evet,
Şimdiye kadar şanslıydım diyerekten.
valla dikkat ediyorum. Bir problem çıkmadı. Umarım çıkmaz ya. Kimse
Umarım
için aynı
çıkmaz.
şekilde.
Aynen öyle hocam. Hocam bugün çok güzel bir konu başlığıyla birlikteyiz ve sizler de bu konu başlığının mimarlarından bir tanesiniz. Yani diğer ekip arkadaşlarınızla beraber fakat fikir babasının siz olduğunu biliyorum. Ama direkt olarak konumuza geçmeden önce izleyicilerimiz adına bir Arda Mavi kimdir? Bu konuda sizlerden böyle kısacık bir bilgi alabilirsem çok ama çok sevinirim.
Ben Arda Mavi. Burada yazdığı gibi. Ben şöyle ilkokuldan beri programlamayla ilgileniyorum. Liseye başladığımda da ilk profesyonel çalışma hayatıma başladım. Stajlarımla, firmalarda çalışmamla. Her lise hayatım boyunca da çalışmaya devam ettim. Mutlaka bir yerde çalışıyordum. Bunlara örnek bazı özel firmalar, bazı üniversitelerde araştırma projeleri yaptım. Daha sonra da şimdi bir şahıs firması kurdum. Türkiye'de ve yapay zeka üzerine danışmanlık ve çözümler sunuyorum. Şu anda da çalıştığım yer bu firmam üzerinden Refik Anadol Studio. Orada da yine yapay zeka üzerine çalışıyorum. Özellikle spesifik alan medikal alanda yapay zeka. Bu şekilde kısaca. Onun dışında TÜBİTAK ödülleri aldım. Lisemin her yılında bir tane ödül almıştım. İki kere bölge ikinciliği, bir kere Türkiye birinciliği, daha sonra da uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ederek dünya dördüncülüğü aldım algoritma alanında. Bu şekilde kısaca.
Başarılarla dolu bir lise hayatından söz ediyoruz aslında burada direkt olarak.
Yoğun geçti, evet.
Yani biz şey ne derler? Biz teneffüslerde kantinde tost yerken bir anlamda siz
Ben de
harıl
öyleyim.
harıl
Ben
çalış. Ha,
teneffüste.
o zaman tamam. O zaman tamam. O zaman sıkıntı yok. İşin şakası bir
Teneffüs
tarafa. Şimdi o lisede gerçekleştirmiş olduğunuz o önemli projelerden ses koritmaya dönmek istiyorum. Ses koritma nedir? Ne değildir? Bu konu hakkında bize bilgilerinizi sunmak adına yanlış hatırlamıyorsam bir slaytınız var.
teneffüs değil.
Dilerseniz slaytla başlayalım ve ben slaytı
Olur.
şimdilik ekrana veriyorum. Arkadaşlar şöyle bir işleyiş gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi ben slaytı ekrana vereceğim için sizlerin yorumlarını ve sorularını tam anlamıyla göremeyeceğim. Bu yüzden slaytımız yaklaşık böyle 20 dakika, 25 dakika gibi bir süre alacaktır. O bittikten sonra hem değerli yorumlarınızı hem de sorularınızı almaya yönelik bir işleyiş gerçekleştireceğiz diyebilirim şimdilik. Arda hocam söz sizde. Siz bana geç deyin.
Tamam.
Kafi.
Tamam. Şöyle yapalım. Öncelikle ses korutma nasıl başladı? Biraz ondan bahsedeyim.
Tabii ki.
Ses korutma aslında bir önceki ses korutmadan bir önceki 2017 yılında yaptığım bir dudak okuma projesiyle başladı. Ve bu projede açıkçası yeterli teknik donanıma sahip olmadığım için bilgi olarak donanım, fiziksel donanım değil. Bu projeyi de çok başarı elde edemedim. Fakat daha sonra o eksik donanımı karşılayarak yeni bir projeye başlama kararı aldım. Ve ses korutmayı bir sonraki slide'da da göreceğimiz üzere ondan da sonraki
Tamam.
arkadaşım Zeynep'le birlikte bu projeyi başlattık. Bu projenin amacı, şimdi bir geri gidelim.
Hemen.
Biraz sıralamada. Şimdi ses korutma nedir? Önce buna bakalım hatta. Şimdi ses korutma, yapay zeka kullanarak görüntüdeki işaret dilini eş zamanlı olarak sese çevirmek üzere çalışan bir telefon uygulaması aslına bakarsanız. Bu şekilde iki slide atlayabiliriz.
Tabii ki.
Şimdi bu projenin fikri, dediğim gibi, 2017'de yaptığım aslında dudak okuma projesinden başlıyor ve işitme ve konuşma engelleri nasıl sorunlarını çözeriz diye düşünüyorum ve alanı da yapay zeka olduğu için bu problemi yapay zeka ile çözmeye karar veriyorum. Şimdi ses korutma gerçekten çok uzun süre hala devam ettiğim, düşün, 2017'den sayarsak bayağı uzun süreli ve çok geniş bir proje, geniş çaplı bir proje. Çünkü bunun ucunda bir data management kısmı var, veri yönetimi. Sonra ses korutmanın iOS kısmı var, telefon uygulaması kısmı. Ki bu yapay zeka kısmını da içeriyor. Bakacağız bir sonraki slaytlarda. Bir de bunun yanında bu işaret verilerini oluşturan yaratıcı yapay zeka şeylerimiz var. Bunlar işaret dili görsellerini oluşturmaya çalışıyor. UCNet'te kendi oluşturduğum bir algoritma veri setinde olmayan verileri bir nevi eşleştirmeye yarıyor diyebilirim. Bu şekilde hafızada olmayan kelimeleri daha rahat öğrenmesini sağlıyor. Bu projeyle Türkiye birincisi olduk Zeynep'le birlikte ve uluslararası yarışmada dünya dördüncüsü olduk. Bunlar da ödüllerimiz. Bir sonraki slayttan devam edelim.
Tamamdır. Şimdi burada
Burada videoyu başlatmadan önce
tabii ki.
bir genel yapıya bakalım. Şimdi bu arayüzümüz, iOS uygulamasının bir ana ekran var. İkinci ekran görüntüsü, ana ekranımız. Burada görüntüyü aynen görebiliyorsunuz kamerada, telefonla görüyorsa. Ve işaret dilini yapan kişinin ellerine tuttuğunuzda kamerayı, onun eş zamanlı olarak ses olarak o kelimeleri duyuyorsunuz. Kelimeleri, harfleri, rakamları duyuyorsunuz. Ve orada bir mavi buton var. Eğer kelime eklemek istiyorsanız ona basarak anında kelimeyi hafızasına ekleyebiliyorsunuz. Birkaç örnekten sonra artık kelime eklenmiş oluyor. Ve size onu yaptığınızda sesli olarak cevap verebiliyor. Üçüncü ekran görüntüsünde de o kelimeleri depoladığınız yer var. Dördüncüsü de bu işlemin tam tersini yapmak üzere dışarıdaki çevreyi dinleyerek konuşmaları yazıya döküyor. Bu şekilde işitme engelli birey etraftaki konuşmaları da duyabiliyor. Uygulama bu şekilde ve herhangi bir veri toplanmıyor. Yani bütün işlemler telefonunuzda oluyor. Ve kişisel verileriniz, çektiğiniz fotoğraflar hiçbiri telefonunuzdan çıkmıyor bile. O şekilde. Bunu App Store'da da zaten görebilirsiniz. Bu şekilde. Burada bir kısa video var, ona bakabiliriz.
Elbette hemen
Demo
başlatıyorum.
biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi işareti arkadaşım ve ben yaptığım anda sesli olarak duyuyoruz. Bir sonraki slayttan devam edelim.
Elbette.
Hello.
Çok
Good
özür dilerim.
morning.
Şimdi onda kaldığı için. Ha, buyurun.
Şimdi bu arayüzün yine gösterimleri var. Ekleme mavi butona bastığınızda en üstteki fotoğraf gibi bir şey açılıyor. Video duruyor. O arkadaki görsel, canlı görsel. Video duruyor ve oraya kelimeyi yazmanızı istiyor ve bu şekilde kaydediyorsunuz. Kaydetmeye bastığınız anda yapay zeka sistemin içine oturtturulmuş oluyor. Bu şekilde bir sonraki slayttan devam edelim.
Bir anlamda direkt burada şeyi sormak isterim aslında. Burada bir örnekler kısmı var ya. Burada da işte Hello'nun diğer alternatif örnekleri işte zaman içerisinde kaydedilmiş örneklerini görüyoruz. Bir anlamda makineyi siz de besliyorsunuz diyebilir miyim?
Evet, siz yani hem kullanıcı, biz zaten yani uygulamada bir belli bir örnek verilerimiz var, veriler var. Daha sonra kişi indirdiğinde hatalarda yani mesela merhaba yaptı ama sistem çalışmıyor. Bunu da ekleyerek hatayı düzeltebilir. Ya da yeni bir kelime ekleyerek kelime hafızasını güçlendirebilir.
Çok.
Yani hem kullanıcı hem bizim tarafımızdan geliştirmeye devam ediyor uygulama.
Peki bu hani birey kendi kullanıyor dediniz ya, yani kendi geliştirebilir veya işte hatayı ayıklayabilir vesaire. Bu kendi kütüphanesi içerisinde mi gerçekleşir, yoksa bu kütüphanedeki veriler işte bir diğer kullanıcılarla da paylaşılabilir mi? Aslında paylaşılamayacağına
Şöyle
yönelik bir şey miydi, vardı?
yo
Yanlış mı
yo
hatırlıyorum?
şöyle bir durum var. Şimdi Apple'ın ya da artık teknolojilerin bir politikaları başladı, gizlilik politikaları.
Aynen.
Mesela yüz fotoğrafını ya da kişisel bilgiyi telefondan çıkartmanız zor oluyor. Şimdi öncelikle bunun önüne geçmek için bu kişisel verilerin güvende kalması için telefonun içinde işlenmesi, yapay zekanın anlık olarak telefonun içerisinde işlemesi önemli bir problem çözüyor aslında. Onun dışında şimdilik herkes kendi yaptığı
Anladım.
geliştirmeden yararlanabiliyor bu şekilde.
Kendi bir anlamda kendi yapay zekasını tecrübe
Üniversite.
kazandırıyor. Aynen.
Evet. Şimdi bu projeyle birkaç yayınladığımız makaleler, kodlar, hatta veri setleri var. Veri setlerine biraz sonra bir sonraki slide'da değineceğiz. Yapay zekanın versiyon 1'ini yayınlamış bulunmaktayız kodlarıyla birlikte. İlk sayfa, ilk linkten GitHub üzerinden bulabilirler. Sign Language Translator olarak. Sonra iki tane de yayınlı veri setimiz var, bunu değineceğiz. Bir de mobil aplikasyonumuzu oluşturduğu kodlarını da versiyon 1 için açık kaynak yayınlamıştık ve 2018 yılında en popüler iOS açık kaynak projesi olmuştu GitHub üzerine. Onun dışında App Store'da da yayınlı bu şekilde. Bir de preprint veri setiyle hakkında bir makale yayınlandı arşiv, Cornell Üniversitesi'nin online arşivi üzerinden. İngilizce o şekilde. Devam edebiliriz bir
Tabii
sonraki
ki.
sayfadan. Şimdi iki tane veri setimiz var temelde. Birincisi arka planın beyaz olduğu ve önde yeteri ışık alan ellerin bulunduğu veri setimiz var. Bunlar işlendikten sonra Kaggle bir sonraki slide'da değineceğimiz yerlerde paylaşıldı. Bunları indirip siz de yapay zeka algoritmaları geliştirip bunda başarınızı test edebilirsiniz. İkincisi de bizim şu anda uygulamamızda kullandığımız veri seti. Yapay zekamızı ilk eğittiğimiz veri seti bu şekilde. Devam edelim.
Tabii ki.
Şimdi bu yayınlanan veri seti hem GitHub'da hem Kaggle'da yayınlandı. Bunlar Kaggle'da yayınlanan siyah beyaz olarak işlenmiş ve küçültülmüş, sıkıştırılmış fotoğraflar. GitHub'da da açık fotoğrafları bulabiliriz. Buyurun, devam edelim.
Tamamdır.
Ve Kaggle yayınında 172 tane Kaggle kernel, yani insanların yaptığı açık kaynak proje diyebiliriz onlara. Kaggle üzerinden yine yayınlandı. 16 bin, yaklaşık 16 bin kere bu veri seti indirildi dünya çapında ve yaklaşık 80 bin veri seti görüntülenmesi var bu şekilde. Buyurun, devam edelim. Ve bazı makaleler yayınlandı. Hem uluslararası hem Türkiye'de. Yıldız Teknik Üniversitesi yanlış hatırlamıyorsam. Orada bir bu veri seti kullanılarak bir çalışma yapıldı. Bunu da değinmek istedim. Bunu devam edelim. Şimdi bu yarışma sürecinden biraz bahsedelim. Proje kısmında sanırım tamamız. Şimdi TÜBİTAK süreci şöyleydi. Şimdi ben ilk TÜBİTAK'a gittiğim zaman proje raporları yazmayı öğrenmiş oldum. Dolayısıyla bu yarışmaların faydalarını çok gördüm diyebilirim. Hem projemi raporlaştırma hem de sunmayı öğrendim. Çünkü bir jüri karşısında sunmak, yani projeniz ne kadar iyi olursa olsun onu düzgün sunamıyorsanız Ya da neden
Pazarlayamıyorsun
yarar?
diğer tabirle.
Hem pazarlayamıyorsunuz hem de neden
Aynen.
bunu böyle bir ihtiyaç olduğunu anlatamıyorsanız kesinlikle hiçbir önemi olmuyor. Yani ileride Nobel ödülü mü alacak bilmiyorum ama Nobel ödülü de alsa projeniz geri döndüğünüzde ya TÜBİTAK beni seçmedi dediğinizde onlar da size gayet
Evet.
açık bir şekilde siz anlatamamışsınız gibi bir açıklama yapabilir yani.
Tabii ki şey var. Piyasadaki hangi eksiğe işte odaklanaraktan böyle bir projeyi yapıyorsunuz veya işte toplumdaki hangi eksiği gibi o temel soru vardır ya. O soru çok elzem bir soru ama yanıtlanması bazı projeler için çok zor oluyor.
Evet, kesinlikle. Yani aslında iki temel şey var. Birincisi proje gerçek bir probleme odaklanmalı. Yani siz problem uydurmak
Aynen.
pek bir işe yaramayacak.
Zorlama
O yüzden
olmaması lazım.
yani hayattaki gerçek bir problemi belki hani kuantum bilgisayarlar gibi belki birkaç yıl sonra işinize yarayacak bir problemi çözmüş olabilirsiniz ama yani günlük hayatta olması önemli. Yani gerçek bir problem olması önemli. Ben bunu şöyle diyorum liselerde yaptığım sunumlarda. Yani problemler önünüzde. Sadece biraz dikkatli bakmak gerekiyor problemler
Evet.
bulmak için. Çünkü ben birden fazla proje yaptım ve her birinde yani proje fikrini bulmak aslında o kadar zorlanmadığım bir şey oldu. Çünkü kendimi alıştırmıştım etrafa dikkatli bakmaya. Küçükken
Haklısın.
özellikle ilkokuldayken mesela trafik lambasını görsem hemen düşünüyordum. Bir, işte bu nasıl yapılmış olabilir? İki, ben nasıl yaparım? Üç, daha iyi nasıl yaparım şeklinde. Bunu kendime alıştırdığım için de sürekli aklıma bir şeyler geliyor yani. Onun dışında diğer ikincisi de bunun işte anlatımı, sunulması çok kritik. Önce ya en iyi şey yapılmış önceki projeleri incelemek. Kesinlikle hem rapor yazma konusunda hem de nasıl sunulduğunu eğer şey yaparsanız. Yani geçen bir arkadaşım bir şey atmıştı. Böyle rapor neydi? Tam hatırlamıyorum. Rapor nasıl hazırlanır mı? O tür bir şey atmıştı. 500 sayfa. Ben dedim ki ya buna gerek yok. İşte önceki projeleri birkaç tane incele. Yani temel kafanda
Kesinlikle
oluşur
çok
falan
daha
diye.
iyi oluyor. Yani bir proje
Evet.
yazarken bir önceki işte yazılmış eğer ki kendi ekibinizden daha önce verilmiş bir proje varsa o nasıl yazıldı? Eksiklerini analiz edersin. Odaklanmak istediğin yere daha iyi bir işte şey yaparsın. Daha iyi odaklanırsın vesaire. Kendin o şekilde çok daha iyi anlayabileceğini düşünüyorum. Hani yoksa kuralları baştan aşağı okuduğunda tam anlamıyla senin gözünde bir şey çağrıştırmıyor veya yansıtmıyor. En azından bende öyle gerçekleşiyor bu durum. Ama küçük bir
Uygulamalı
örneği
öğrenme var
olduğunda, aynen öyle. Küçük bir örneği olduğunda kafanda tak tak hepsi oturuyor. Sizin bahsettiğiniz gibi.
de soyut düşünme özellikle benim için biraz zor yani. O yüzden bir şeyleri somutlaştırma konusunda kendimi geliştiriyorum. Mesela 2017 yılında bir yapay zeka görüntü işleme giriş eğitimi hazırladım. Ve bunu yayınladım ve birkaç üniversitede sunduk bunu. Ve orada mesela somut olarak bakmaya çalışıyorum. Yani kişinin kafasında bu yapay zeka, yapay sinir ağları nasıl işliyor onu anlatmaya çalışıyorum. Sonra matematik formülü verdiğimde bence insanlar daha iyi anlıyor. Yani onu birçok arkadaşıma zorla okuttum. Ve gayet memnunlar gibi yani sonuçta. Öyle söyleyeyim.
Pekala. Bir sonraki
Devam edelim.
slayta geçiyorum o zaman. Evet.
Sonra bir uluslararası süreci oldu. Burada bayağı zorlandık. Yani şöyle söyleyeyim. Bu yarışma TÜBİTAK'ın kurulmasından daha önceden beri yapılan bir yarışma. Yani
Daha köklü bir yarışma.
TÜBİTAK kurumu daha yokken bu yarışma yapılıyordu. Ve bir 10 yıl daha TÜBİTAK kurulmayacak zaten. Sonra bu yarışma çok oturmuş. Yani çok kalabalıktı. Gerçekten çok fazla insan vardı. Yani inanamazsınız. Dünyanın bir sürü ucundan gelmişler. Farklı farklı müthiş bir ortam, müthiş bir ortam. Ve yani sistem çok güzel oturmuş. Şakır şakır işliyor. Her zaman kendini geliştiren bir sistem var ve çok güzel işliyor. Bu konuda problem yok ama bizim problemimiz nereden geldi? Biz bir sene geç gittik. Ve TÜBİTAK her sene bu yarışmaya geç gönderiyor aslında öğrencileri. Bu ilk bakıldığında hani çok problemmiş gibi gözükmüyor ama evet problem. Neden? Çünkü Ben o projeyi yaptığımda İSEF'te yapay zeka, iki tane yapay zeka projesi vardı ve onlar ilk üçteydi. Bir kere öne çıkıyorsunuz. Ne açıdan? Bu projenin kötü olup iyi olmasıyla alakalı değil. Ya da işte bir senede hemen eskidimiyle alakası yok. Bu şöyle yani 100 tane proje yapay zeka projesi var. Jüri artık kusacak yapay zeka projelerinden. Mi sizi daha öne çıkartıyor yoksa işte daha az olursa daha mı rahat gözüküyorsunuz? Daha mı dikkat çekiyorsunuz ilk başta? Yani ben bunu düşünüyorum. Bir de çok kalabalık. Jüriler iki günde falan geziyor. Yani dolayısıyla bizim de vaktimiz az sunmak için. Ve zaten sunum hazırlıkları biz yani umudu kesmiştik bir ara herhalde. Gidemeyeceğiz dedik yani. Çünkü haber gelmiyor TÜBİTAK'tan bize ve dedik herhalde gidemeyeceğiz. İşte son aylar bize ulaştılar. Tamam gidiyorsunuz falan. Hemen bir şeyler İngilizceye çevirmeye çalıştık. Projeyi İngilizceye çevirmeye çalıştık. İşte sunumlar falan da filan da yani bayağı her şey çok zor oldu.
Kaos.
Ama şu çok güzel oldu. Bayıldığım bir şey var burada. Biz geri döndüğümüzde bütün bu fotoğrafta gördüğümüz arkadaşlarla, hatta çıkmayanlar da var fotoğrafta. Onlarla birlikte bir öneri raporu hazırladık ve TÜBİTAK'a döndüğümüzde bu öneri raporunu sunduk. Bu ne işe yaradı? Bir, uluslararası yarışmada dünya dördüncülerine, ki daha önce de Türkiye'de kazanan dünya dördüncülüğü ödülü var. Ama dünya dördüncülere burs çıkmıyor. İlk üçe var ama dünya dördüncülerine yok. Zaten ilk üçe üniversitelere sınavsız geçiş var bu arada. Gökçük bunu sağlıyor. İstediğiniz üniversiteye geçebilir. Ama bu ne kadar gerek var? İlk üçe girmişseniz Amerika'daki üniversitelere gitmek daha mantıklı olabilir. Onlar da
yani çok muazzam bir CV'niz olacak böyle bir durumda, ilk üçe girdiğiniz durumda. Yani
evet, o yüzden
nereye bayağı ettiğiniz biraz önemli olacak tabii.
Bir zahmet yani bir yardım edilsin ona. Yani. Dördüncülere bu ödül yok. Şimdi biz geldik, bu rapor sunduk, işte konuştuk falan, değerlendirildi ve burs çıktı. Yurt dışına giden öğrenciler için kesinlikle yetersiz. Eğitim bursu değil zaten. Aylık işte 1000 dolar civarı. Şimdi 1500'e çıkmış herhalde yanlış hatırlamıyorsam gibi. Çok da yüksek olmayan miktarlar ama yine de bir şey çıkartmış olduk. Onun dışında artık gidecek öğrencilerin önceden haberi oluyor. Bir şey değişmedi, çok önemli bir şey. TÜBİTAK yine bilgi vermiyor öğrencilere. Yani oradaki yarışma nasıl olacak, nasıl hazırlanmaları lazım. Onda öğrenciler toplanıyor ve eski gönüllü yardım etmek isteyen öğrenciler onlara yardım ediyor. Yani burada öğrencilere görev düşüyor. TÜBİTAK'a
baskı yapmamız lazım aslında yani. Vurgulamamız evet, lazım. Biz gitmek istiyoruz. Bu konuda yetersiz bilgilendirme söz konusu. Lütfen hani burada daha hassas davranın. Çünkü yapmış olduğumuz projeye bakıldığında çok önemli şeylere imza atabilecek ve tüm dünyanın da görmesi gereken bir proje, en azından değerlendirmesi gereken bir proje. Lütfen hani bu süreçleri daha hassas bir şekilde gerçekleştirin gibisinden öğrenciler tarafından bir hani baskıdan ziyade bir talep olması lazım.
Kesinlikle, kesinlikle. Burada yani gençlerin görevi yüksek. Hiç olmuyor diye bırakırlarsa bitti. Onlar da kaybeder. Onlar da kaybeder.
Tabii o zaman hiç olmuyor zaten. Ama ortada.
Bu desteğin önemi çok yüksek. Bir, basında Türkiye'nin derece aldığı yayınlanıyor.
Kesinlikle.
İki,
kesinlikle.
Bu projeler ticarileşiyor ve en kısa sürede Türkiye'ye vergi olarak geri dönüyor. Yani ticarileşince. Yani dolayısıyla aslına baktığınızda Türkiye için çok en önemli şeylerden biri. Yani buradaki öğrenciler her bir alanlarında çok iyiler. Ben mesela bir sürü proje yaptım, birçok yerde sundum, bir sürü şey yaptım. Ama işte bu tarafa bakınca yeterli desteği göremiyorum. Ben mesela bir yıl bu projeyi geliştirmek için destek toplamaya çalıştım, uğraştım. Donanım desteği için uğraştım. Oysa bunu işte TÜBİTAK'tan, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alabilirdik. Daha önce de konuşmuştuk oysa ama. Gibi sorunlar var. Bunu öğrenciler eğer uğraşırsa bunu çok güzel karşılığını alabiliyorlar bence. Ama öğrenciler çalışması lazım. Neyse bu önemliydi. Buna çok fazla vakit ayırdık ama bence en önemli kısımlardan biriydi.
Yok, kesinlikle aynen bahsettiğin üzere çok önemli. Zaten birazdan da slide'ımız bittiğinde bu öğrencilerin ne gibi yerlerden hibe alacakları, ne gibi yarışmalara veya programlara katılabilecekleri hakkında da ekstradan bilgiler almaya çalışacağız sizden.
Evet. Bunu anlattım. Burada fotoğraflar koydum birkaç tane. Milli Eğitim Bakanlığı'yla sanayi bakanlığı.
Destek bulma yolları aslında sorumuzun cevabı burada da yer alıyor. Dilerseniz buradan da anlatabilirsiniz.
Tamamdır. Şimdi ben bir bunun bir için blogumda bir makale hazırladım. Kendi blogumda bilimsel makale değil de hani yayın bir blog yazısı yani. ve üretmek istiyorum gençler. Aynen. Üretmek istiyorum diyen gençler nasıl fikirlerini gerçekleştirecek? Bunun için gerekli olan maddi bir gereksinim varsa bunu nasıl karşılayacaklar? Sadece maddi de değil, bilgi donanımı olarak bunu nasıl karşılayacaklar? Burada bir yazı hazırladım. Bu kesinlikle benim deneyimlerim yani. Ben bunu bilseydim birkaç işte lisenin başında falan bence çok daha ilerlemiş olabileceğimi düşünüyorum yani.
Daha farklı bir perspektiften, daha doğru bir perspektiften yaklaşıp elbette. Kesinlikle.
Yani ben hem kendimde hem o yarışmaya giden arkadaşlarım olsun, bu taraf bu başka arkadaşlarım olsun, üretmek isteyen arkadaşlarım olsun. Gördüğüm şu var, bir danışman ihtiyacı var. Geçen Twitter'da da bununla ilgili bir paylaşım yapmıştım. İşte TÜBİTAK yardım etmeli, Milli Eğitim Bakanlığı yardım etmeli gibi. Ne? Üretmek isteyen bir genç varsa ona yol gösterecek deneyimli birilerine ihtiyaç var bence. Çünkü Türkiye'deki bu gençler ben görüyorum bir sürü arkadaşım var benim, bir sürü proje yapıyorlar. Yani hiç şey değil yani. artık zor bir şey değil. Yani bu yok, internet çağında bir şey üretmek öyle çok kolay. Ama yani bazen bazı şeyleri göremiyoruz. Ben mesela yurt dışında okuyabileceğimi Umut Yıldız sizde de çıkmıştı yayınlarda herhalde. Umut Hoca bana danışmanlık yapmasaydı, fikir vermeseydi yani. Ben yani onu göremeyecektim. Bu gibi basit şeyler ya da projelerimi TÜBİTAK'ta yarışmalara sunmamı öğretmenim önermeseydi bunları göremeyecektim gibi gibi birçok şey var.
Ya elbette şimdi, burada çok özür dileyerekten hani sözünüzü bölüyorum bir anlamda ama şu söylemek isterim ben de. Evet, şimdi nispeten eskiye nazaran herkes proje nedir ve neden önemlidir bunu biliyor ve buna yönelik de çok fazla proje çıkarıyor. Doğru. Fakat bahsettiğiniz gibi bir danışmandan ziyade belki bir anlamda da bir mentöre. Mentöre de ihtiyacı var. Hal böyle olunca hani bu alanda insanların öğrencilere, gençlere yönelik bakış açılarının biraz daha değişmesi, biraz daha onların potansiyellerine yönelik bir zihne sahip olmaları gerekiyor. Yani onlar neler yapabileceklerini bilmeleri gerekiyor. Ve sizin gibi işte gençler böyle konumlarda yer aldığında onlara ışık tutmak, onlara yol göstermek çok önemli bir vazife olarak karşılarına çıkması lazım. Hani bir anlamda boş vermemeleri lazım diyebilirim. Çünkü görüyorum çok hevesli, muazzam fikirlerle olan işte fikirleri olan öğrenciler gidiyorlar, işte kapılarını tıklıyorlar. Fakat o kapı onun yüzüne tekrar geri kapanıyor. Başka bir şey oluyor vesaire vesaire. Burada o danışman kişilerin, mentor kişilerin de hassas davranmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü onların hani o kısacık hayatlarımıza muazzam dokunuşları oluyor.
Kesinlikle. Kesinlikle. Yalnız çok önemli bir şey söylediniz. Neler yapabileceklerini göstermek. Yani bu kesinlikle çok önemli bir cümleydi bence. Neden? Çünkü ben şunu biliyorum ki, ben şunu öğrendim ki bütün bu yaşadığım bütün süreçte eğer bir şey yapmak istiyorsanız aslında önünüze kimse duramıyor. Yani biraz inanç, yapabileceğine inanç kesinlikle çok önemli ve şunu bilmeliyiz ki internet gibi bilgiye tam erişim yapabileceğiniz bir dönemde tamamen bence gençler sınırsızdır. Yani tüm ben kendimin sınırsız olduğuna inanıyorum. Yani yapabileceklerimin sınırı olduğuna inanmıyorum ve bu herkes için geçerli yani. Sadece vakit gerekiyor. Desteği nasıl bulacağınızı anlatacağım. Onun da çözüm var. sadece biraz patient işte biraz sabır ve inanç gerekiyor yani yapılabileceği. Şimdi
buyurun.
Buyurun istiyorsanız devam edeceğim çünkü.
Yok, şey diyecektim. Acaba bundan sonra slide yoksa slide'ı kapatıp hani bir ben de sizi rahatlıkla görebileyim diye o şekilde mi destek bulma yollarını anlatsak? Hani bir soruymuş gibi cevaplasak diye. Var mı acaba bundan sonra slide?
Şöyle yapayım. Siz kapatın. Ben kendimi hatırlatayım. Zaten slide biliyorsunuz görsel üzerine. Ben gerekli slide'ları kapatabilirsiniz. Tamamdır.
Tamam.
Aynen bitmiş zaten.
Sonuna gelmişiz. Evet.
Şimdi benim nereden... sınırımda görseller olur böyle. Hiç yazı oradan okunacak bir şey olmaz. Ben anlatırım. Sunum sadece görsel içerikli. İnsanların kafasında oluşması için. Doğru sunum şeklinde bu olduğuna inanıyorum. Şimdi isterseniz üretme, destek bulma yollarına bakalım. Şimdi
aynen
en
öyle.
Başa dönelim. Bir kişi bilgi geliştirmesini nasıl geliştirebilir? Benim en çok önerdiğim şey bilgi donanımını geliştirmeden en çok önerdiğim şey alanda minimum şeyleri internetten öğrenerek karşılamak. Orası biraz kişiye bakıyor. Yani bilgiyi öğrenmek, gerekli bir miktar bilgiyi öğrenmek kişiye bakıyor. Sonra onu hızlandırmak için bir stajlar. İşte nasıl staj bulabiliriz? Bu ODTÜ Teknokent olsun, İTÜ Teknokent olsun, Teknokentlerde bir sürü firma var. Ve o teknokentlerin sayfasından açıp etiketlediğinizde işte alanın bilgisayar mühendisi diye firmanın listesi çıkıyor. Oradaki firmalara bir CV hazırlayıp, mail hazırlayıp ben çalışmak istiyorum ücretli ya da ücretsiz diye mail atarsanız staj bu şekilde bulabilirsiniz. Lise öğrencileri için konuşuyorum. Üniversite öğrencileri içine geçerli bu arada. Ben birçok üniversite öğrencisiyle tanıştım. Stajı zorunlu staj dersi gelene kadar yapabileceklerini göremiyorlar. Yine mentor konusuna geliyoruz. Staj yapılabilir. Ben diyorum ki hazırlıkta kodlama öğrenin mesela. Sonra ilk her yaz her senenizin her yazında bir tane staj yapsanız bir yerde. Yeni bir şey öğrenseniz. Yani 4 yıl sonra tamam ya. Yani. Her şeyi
ya hem işte ilgili öğrenmek istediğin alanın bir temelini oluşturuyorsun o stajla. Hem de hani o mentor, danışman vesaire diyoruz ya, orada edindiğin network'ün yani sınırı yok. Hal böyle olunca da yeni danışman, yeni mentor kesinlikle kapıları açabiliyorsun. O yüzden çok, staj çok, çok önemli. Yani staj, hani gerekirse staj döneminde yapın ama bunun dışında işleri de kovalayabilirsiniz. Aynı zamanda okuma sürecindeyken de çeşitli yerlerde çalışabilirsiniz. Gerek gönüllü olarak gerek başka türlü de çalışabilirsiniz. Bunlar çok önemli şeyler. Çünkü atacağınız adımları etkiliyorlar direkt olarak.
Evet. Yani o özellikle network konusu gerçekten önemli oluyor. Bir kere eğer kendinizi göstermezseniz kimse sizin varlığınızdan tabii ki haber olmayacak. Yani aynen kodlar öyle yazıyorsunuz, çok güzel projeler hazırlıyorsunuz. Ama siz bu projeleri eğer göstermezseniz insanlara kimse gelip de sana 1 milyon dolar yatırıyorum demeyecek. Yani o yüzden kesinlikle şey önemli, network, kendinizi tanıtmak olsun, fikir almak için olsun. Ben mesela üniversitedeki hocalara yazardım yapay zeka öğrenmek için, hocam nasıl yapalım, fikir verir misiniz diye. Onlar da sağ olsunlar her zaman geri dönüş sağladılar yani. Ya da stajlarımda da aynı şekilde geri dönüş aldım. Yani kesinlikle biraz atılgan olmak lazım. Mesela ben neden staj bulmak için mail atın dedim. Atmazsanız nasıl staj bulacaksınız mantıken? İşte hocalarla tanışın, işte yurt dışına giden hocalarla, orada dersler veren hocalarla tanışın. Çünkü yurt dışına gitmek bence önemli oluyor. Neden? Çünkü mesela medikal alanda yapay zeka, benim şu an çalıştığım alan, Türkiye'de biraz eksik durumda benim gördüğüm. Üniversitelerde makaleler yazılıyor ama şey yok. Çok ticari ürünler yok firmalarda, çalışan şeyler yok. Ve üniversitedeki yayınlarda yani tartışılıyor. Neyse. Sonuç olarak ama Amerika'da mesela İngiltere'den bir hoca gelmişti Türkiye'ye konuşma yapmak için. Nereye hatırlamıyorum, bir üniversiteydi. Adamın yani yıllardır, hocanın yıllardır alanı ya, makalleri sadece bu alan üzerine. Yani tamamen odaklanılabilecek bir alan. Geniş ve zor bir alan yani. Dolayısıyla yurt dışından da öğrenebileceğimiz birçok şey var. Mesela ISEF yarışması, uluslararası yarışma, gittik orada. Oranın işleyişine geldik. Ona göre TÜBİTAK'a ödüller raporu sunduk. Yani oradan bazı şeyler önerdik. Mesela TÜBİTAK jüri sayısı arttı. Yine o da bizim öneri raporumuzdan sonra olan bir şey. Yani bu tür şeyler güzel oluyor. Ayrıca bir de ben mesela benim şu an çalıştığım alanda inovatif çalışma bulmak, dolayısıyla kendimi geliştirmem Türkiye'de Gerçekten çok zor. Hiç şaka yapmıyorum. Gerçekten çok zor. Neden? Kendinizi geliştirmek demek, yeni sürekli yeni bir şeyler öğrenmek demek ve sürekli yeni projeler yapmak demek. Ve bunu hani medikal alanda, yapay zeka alanda Türkiye'de bulmakta zorluk çekiyorum. Ama mesela yurt dışına baktığımda Amerika olsun, işte İngiltere olsun, yani çok şey var, inovatif çalışmalara destek ve buna danışmanlık yapacak insanlar var.
Bu şekilde başka bir bakış açısı hakim yani bu proje mevzularına nispeten bizdekilere göre çok daha hassas bir şekilde yaklaştıklarını söyleyebilirim. Sizin söylediklerinizden
çok iyi hocalar var. Mesela benim çok sevdiğim hocalar var Türkiye'de. Bana da daha önce de yardım eden işte yapay zeka alanında en iyileri, yurt dışındaki en iyi üniversitelerde dersler var. İşte Deniz Yüret var, işte var yani. Ayıcı Hanım var. Ayıcı Kızrak. Onun da mesela yapay zeka eğitimleri yayınlıyor. Gidip konuşmalar yapıyor gibi gibi. Şimdi bilgi donanımını geçtik. Varsa geçelim mi?
Elbette. Şimdi ben şunu sormak istiyordum hocam. Şimdi fikir bulma sürecinden yavaş bahsettik. Destek bulmadan da bahsettik. Peki ben aklımdaki fikri nasıl ürüne dönüştürebilirim? Bu soru üzerinde biraz durmak istiyorum. Eğer ki bu soru üzerinde de bizlere birazcık bilgi verirseniz çok çok sevinirim. Buyurun hocam.
Tamamdır. Şimdi fikir bulma kısmını anlattık sunum başında. İşte bakıp etrafınıza nasıl dikkatli bakılacağı ve benim uyguladığım adımları anlattım. Aynı zamanda ters mühendislikte de o adımlar kullanılıyor bu arada. Şimdi fikri geliştirme sürecine kısa bir değineyim. Fikir gelişiminde kesinlikle başka insanların bakış açısı müthiş önemli yer tutuyor. Mesela ben projemi birkaç arkadaşıma anlatıyorum. İşitme engellilerle gidip konuşuyorum. Birçok kuruma gittik mesela. Onlarla konuşuyorum ve o fikir küçükten başlıyor. Yani %5'i oluyor %100 yani. Fikir en sonunda kafanızda o projenin bütünü ve güzel bir proje çıkmış oluyor. Yani yapılması gereken şey fikrin gelişiminde başka insanlarla paylaşıp fikir önerisi almak ya da mesela açık kaynak yayınlayıp başka açık kaynak destek olmak isteyenlerden yardım almak gibi düşünebilirsiniz. Şimdi fikri bulduk. Peki bunu nasıl ürüne dönüştüreceğiz? Para lazım, donanım lazım, gerçek donanım lazım bu sefer. Bu çok kritik bir nokta ama çözümü yok değil. Şimdi devlet kurumlarından başlayalım. Neler yapabiliriz devlet kurumlarında?
Yapamadık. Saatte ilgili yer vardı. Özel firmalar, vakıflar, destekleyici insanlar ve devlet kurumları diye.
Devlet kurumları için yarışmalar. Yarışmalar var ama lise öğrencileri için olan yarışmalar genellikle yani çok maddi bir kazanç size sunmuyor. İşte uluslararası yarışmaya gitmek için Türkiye'de derece yapmanız lazım bu yarışmada. Bu tür şeyler var ama maddi destek eksik. Çok kısıtlı. Yani çok kısıtlı, danışman da eksik yani sadece donanım için değil. Bunlar açıkçası bence TÜBİTAK'ın Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevleri olması gerekiyor. Ama bu şekilde. Ama bahsettiğim gibi bu yarışmanın faydalarını anlattık zaten. Şimdi ikinci kısım, daha asıl kısım yani diyelim madem öyle. Şimdi bir fikriniz var.
Veya ve destekleyici diyelim, insan.
Evet. Şimdi bu fikir konusuyla alakalı vakıflarda, devlet vakıfları, yarı özel vakıflar ve özel vakıflarda ara sıra yarışmalar düzenleniyor. Medikal alanda teknoloji geliştirme diye. Bu vakıfların yarışmalarına katılarak fon bulabilirler projelerine. Bu birinci adım. Bu bayağı iyi. İkincisi, yarışma olmak zorunda değil, vakıflara ulaşılabilir. Mesela test kurtma projesi için biz bazı vakıflarla görüştük ve bazıları destek verdi. İşte self fonlamayla destek topladık, destek olmak isteyenlerle. Ve o şekilde projeyi ilerletip uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ettik sonuç olarak. Ve vakıflara direkt mail atıp fikrinizi sunabilirsiniz. Onlar destek olabilirler. Ki ben birçok projemde bu şekilde destek aldım. Onu yani kanıt istiyorsanız. Başka ne olabilir? Destekleyici insanlar. Mesela Bir de özel firmalar var. Ondan önce özel firmaları değinelim. Ben işte ortaokul zamanlarımda senin başlarında mesela firmalara staj maili atarken hem de destek bulma talebi maili atıyordum mesela ve mesela bir projem vardı benim. İşte drone vardı, bir de bilgisayar tasarımla ilgili bir proje vardı. Ve bir tane özel firma bana bu konuda yardım etmek istedi ve maddi olarak bana destek oldu mesela.
İsmini
Bazı
verebilirsiniz, hiç problem değil.
neydi? Onur Mühendislik vardı. Onun dışında firmalar. Yani bulabilirsiniz yani. Böyle de oluyor. Bunlar genellikle büyük firmalar oluyor ama yani Teknokent'teki firmalar staj için daha mantıklı ama destek bulmak için bu şekilde. Ha,
Onlar biraz
şöyle
da
bir durum var.
startup olduğu için hani hibe anlamında tam destek sağlayamazlar ama hali hazırda oturmuş köklü firmalar bu konuda bayağı iyiler.
Evet. Yani bir de şey önemli. Aha, unuttum.
destekleyici insanlar mı?
Yok, yine özel firmalar üzerine. Ha, projeyi bitirmek, şimdi benim bitiremediğim proje de var, destek alıp bitiremediğim proje de var ama çok şey öğrendiğim de var o bitiremediğim projelerden ve geri mesela yazdığımda o firmaya, ya ben başladım ama bitiremedim diye ben hiç kötü bir tepki almadım. Öğrendiklerimi yazdım, yeni yaptıklarımı. Hala iletişimdeyim ben. Bu arada o destek aldığım kişilerle ödülleri aldım da onları iletiyorum falan bu şekilde. Ve zaten o destek aldığım donları da başka bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlara ilettim bu arada.
Çok güzel.
Yani gayet güzel bir döngü var o konuda. Bence bu şekilde insanlar birbirlerini desteklemeli. Hatta daha da firmalardan çıkarsak bazı yardım etmek isteyen insanlar oluyor ve mesela benim yurt dışı serüvenim oldu bir üniversite için, tam Covid zamanı, zor zamanlar ve bu konuda bana bazı gönüllü insanlar yardımcı oldu ve bu şekilde şu an bir orada işte Refik Anadolu'la iş ayarlamış oldum. Güzel dönükler oldu ama Covid zorlu bir dönemde ekonomik olarak problemler yaşadım ve geri dönmek zorunda kaldım. Geri dönerken de bu yardım eden insanlara mesaj atarak böyle böyle oldu, böyle böyle oldu diye geri dönüş sundum.
Geri
Ve bana
bildirimler gönderdim.
başarılar dilediler. Yani bu şekilde.
Muazzam.
Yani böyle bir döngü var aslında. Ben de ne yapıyorum? Ben de mesela onlar bana yardım etti. Ben de elimdeki kaynakları başka insanlara, mesela Sanayi Bakanlığı'yla olan görüşmemizde taleplerimizi sunmaya gitmiştik ama bir daha da ulaşamadık. Ve orada bize tablet verdiler. Bir tane Samsung tablet verildi. Yani anlamadım, ben iOS geliştiricisiyim.
Nereye
Yani neden
geldik? Ne
niye
aldık
böyle bir...
diyerek.
Evet, yani ben projemi yapmak için donanım istedim ama onlar tablet hediye ettiler. Neyse, benim işime yaramıyordu. Başka bir arkadaşım var. O arkadaşım da yanlış hatırlamıyorsam şimdi bir tane firmada çalışıyor. Lise öğrencisi hala. Bir tane firmada oyun geliştiricisi olarak çalışıyor mesela. Android oyunlar
Çok
yapıyordu
iyi.
gibi gibi. Neydi adı ya? Adını ne bileyim. Melih Bahri'ydi herhalde. Melih Bahri diye mesela. Öyle. Bir devlet lisesindeydi o da. Benim yan lisemdeydi. Öyle tanışmıştık. Bu şekilde. Onun
Pekala hocam.
dışında yani benim anlatacaklarım aslında bu kadar. Sorulardan
Destek
devam
kısmında
edelim.
aynı şekilde bitirmiş oldum. Ben şunu sormak istiyorum aslında. Biraz daha kendi sorum olaraktan. Şimdi ses koritma yazılımının geleceğe yönelik hazırlanma süreçleri devam ediyor mu? Yani bu her gün geçtikçe geliştirilmeye devam ediyor. Çünkü potansiyel muazzam. Bunu her sene işte öğrenilen yeni bilgilerle geliştirmek söz konusu mu yoksa ses koritma bitti, işte başarıya ulaştı ve bitti mi?
Yok, hala bize işkence çektirmeye devam ediyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ses Korutma 2018'den beri bir şeyleri yayınlanan, hatta 2017'nin sonundan beri olması lazım, bir şeyler yayınlanan bir proje ve her sene de bir update geldi ve çok büyük update'ler bunlar. Küçük değişiklikler değil gerçekten. Ve şu anda en son update 2020 yılında geldi, yani yeni. Bir sonrakinde işte yetiştirmeye çalışıyorum. Yılbaşı hediyesi olarak sunacaktım ama yetiştiremedim. Bazı zorluklar çıktı. Benle de alakalı olmayan bazı bunlar var. Benle de olan durumlar var. Dolayısıyla hala devam ediyoruz. Ediyorum. Yani şöyle arkadaşım başka bir yol izlemeye gitti. Alanı değiştirdi, kimya alanına yöneldi.
Radikal bir karar olmuş.
Evet. Yani lisede yaptığımız proje olduğu için aslında insanların alan değiştirmesi çok sık
Elbette ki.
rastlanan şeyler. Ben mesela liseye başladığımda matematik okuyacağım dedim, sonra fizik okuyacağım. Her şeyi okuyacağım diyordum bir ara, hatta hatırlıyorum. Gideceğim üniversiteye, böyle her şeyi okuyacağım. Şu an üniversitelerden biraz uzağım yani. Çok ilgimi çekmiyor üniversite artık. Öyle şu an yani kendimi, hani bir şey okumuştum. Diyor ki eğer bazı insanlar şey oluyor, kendine görev verebiliyor ve onu yapabiliyor. Mesela tembel olmayan insanlar mesela. Ben de onlardan biriydim açıkçası. Dolayısıyla kendimi bayağı geliştiriyorum. Hatta yakında bir kuantum hesaplamayla ilgili bir eğitim serisi yayınlamayı planlıyorum. Onu da
Çok
duyurmuş
iyi.
olayım buradan. Ya bir de şey söyleyecektim. Bu proje üretimiyle ilgili liselerde sunumlar yapıyorum. Ve beni davet eden liselere gitmeye çalışıyorum. Birçok lisede de yaptım. Ve yapmaya da çalışıyorum. Aynı şekilde yapay zeka ve bu kuantum hesaplamayla ilgili yapacağım serileri de üniversitelerde sunmaya hazırım. Davet yani neden olursa katılmaya
Buradan
uygunum yani. Üniversitelere
arkadaşlar. Çok seviniriz böyle bir eğer ki kararı yakalayan birisi buradan bizlerden yani bu yayından sizi tanımış olursa bakalım umarım ki böyle bir kapının yolunu açarız diyelim. Zaten halihazırda bunu yapmaktasınız. Yeni yeni üniversitelere gitmenizin kapısını açarız diyelim kısacası. Peki şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi evet bahsettik TÜBİTAK'tan ağırlıklı olarak bahsettik. Bir de vakıf üniversitelerinde olan yarışmalardan bahsettik. Bir de uluslararası yarışmalardan bahsettik. Peki gerçekten de hani ülkemizde yarışmalar bunlarla sınırlı mı? Hani bildiğiniz başka bu alanda arkadaşlarımızın yarışabileceği ve buradan küçük anlamda destek alabileceği çalışmalar var mı?
Yani yarışmaların en önemli noktası projenizi duyurabiliyor olmanız ve
Tabii ki.
onu bir jüriden geçirdiğiniz için kanıtlanmış bir şey sunuyor olmanız daha proje için önemli oluyor. Şimdi yarış bu yani yarışma önemli ama neler var? Şimdi TÜBİTAK hem liseler kendi okullar içerisinde olan hem de işte, üniversite öğrencileri için destek programları falan var. Onun dışında TÜBİTAK işte bu benim katıldığım ulusal yarışmalar hem lise için hem üniversite için geçerli bunlar. En büyük yarışmalardan biri. Yani en prestijli yarışmalardan biri. Onun dışında vakıfların yaptığı yarışmalar var. Üniversitelerin mesela robot günleri düzenliyor. Ben orada da sunum yapıyorum birkaç seferdi. Ve orada da yarışmalar düzenleniyor. Yani üniversitelerdeki öğrencilerin hazırladığı işte IEEE grupları falan olsun, onların hazırladığı yarışmalar oluyor. Yani benim bildiğim yarışmalar bu kadar. Böyle.
Arada bazen belediyeler düzenliyor. Tuhaf bir şekilde. Ama güzel
Güzel,
oluyor.
en azından evet güzel yani yarışmaması iyi.
Şimdi
Bir kere ha, bir de şu
buyurun.
hemen geçmeden yarışmaların en güzel ikinci kısımlarından biri network. Orada insanlarla tanışıyorsunuz, başka projeleri görüyorsunuz ve hem network kuruyorsunuz hem de yani başka projeleri görmüş oluyorsunuz.
Tabii ki
Dolayısıyla
fikir.
orada da vizyon genişliyor. Orada vizyon genişliyor. Uluslararası yarışmaya gidiyorsunuz. Vizyon daha da genişliyor yani. Türkiye'den bu sefer global bir yarışmada olduğunuz için bir şey yani yarışma önemli. İşiniz.
Aynen öyle. Şimdi dilerseniz sorulara geçelim. Arkadaşlar
Evet.
konuyla alakalı olarak veya Arda hocamıza sormak istediğiniz sorularınız varsa direkt olarak bizlere yazabilirsiniz. Sunumumuz bitti. Hal böyle olunca rahatlıkla sorularınızı cevaplayabiliriz. Şimdi bir sorumuz gelmiş. Arda Bey projelerinde hangi programlama dillerini kullanıyor diye bir soru sormuş.
Hemen hızlıca cevaplayalım soruları. Hızlıca bir sürü soru cevaplamış oluruz bu şekilde diye düşünüyorum. Şimdi ben birçok alan çalıştım. Ortaokulda işte bilgisayar uygulamaları, sonra liseye geçtim. Lisede kullandığım sosyal medya uygulaması falan yazdım. Web teknolojileri hazırladım. Ve işte mobil aplikasyonlar yaptım, yapay zeka yaptım. Bunların hepsini aynı programlama dilleriyle yaptım. Yani programlama dili seçiminde önemli olan ne yapacağınız. Eğer proje belliyse hangisiyle daha kolay yapacaksınız onu bulup öğrenebilirsiniz. Zaten bir tanesini öğrenince, mesela C dillerini öğrenince diğerlerine geçiş yapmanız o kadar zorlaşmıyor. Çünkü temelini alıyorsunuz. Ne olduğunu alıyorsunuz, ne mantığını kavruyorsunuz. Farklı dillere geçiş yapabiliyorsunuz. Ya da birinde uzmanlaşabilirsiniz. O da ayrı bir şey. Ve mesela sadece web üzerine yoğunlaşabilirsiniz. Ama ben geniş, yani projelerde biraz daha geniş çalışıyorum ki bu bana ne kattı? İşte proje yöneticiliği yapabiliyorum bu sayede mesela. Gibi gibi şey de olabilir. Yani farklı teknolojileri de öğrenebilirsiniz. Yani bu şekilde. Yani programın dil seçimine dönecek olursak da ne ihtiyacınız varsa onu seçmemiz
Yani
gerekiyor.
ihtiyaç odaklı bir programlama dili öğrenmesi gerekiyor diye
Evet, yani şey
söylediniz.
gibi
Peki,
Rusya'ya gidiyorsanız Rusça öğreneceksiniz
ya
yani.
elbette ama şeyi söylediniz mi ben mi kaçırdım? Hani sizinkinde tam olarak neye odaklandınız?
Ha, Ses Coordination soruluyorsa Ses Coordination
Aynen
var.
öyle.
Swift, Apple'ın programlama dili var. İşte SQL veri setlerini kullandığımız var. Python var. Yapay zeka kısmı için. Python gerçekten kullanışlı ve çok güçlü bir dil. İşte savunma sanayiden tutun, web teknolojilerine, yapay zekaya, veri bilimine, bilime olan şeylerde Python bağlı. Hesaplamalı biyoloji falan bunlar MATLAB Python dilleri var.
Bioinformatik vesaire evet. Hepsinde
Evet, evet
varlar.
yani güzel bir dil. Hani bir şey önermemi istiyorsanız hangisi sizi çekiyorsa onunla başlayayım. Çünkü sevdiğiniz şeyi yapıyor olmak sizi daha da motive edecek.
Elbette. Peki son dönemlerin yükselen yıldızı R kullanıyor musunuz?
R yok ya. Yani ben kullanmıyorum.
Çok basit
Yükseliyor,
bir arayüzü var
yükseliyor.
ama kanser ediyor muhtemelen.
Olabilir. Ben metnefe gücüyüm biraz. Öyle Twitter'da
Nvidia'ya
dalga
nasıl
geçiyorlar.
katıldınız diye bir soru var.
Ha, Nvidia şöyle, burada Nvidia bir yarışma düzenledi otonom arabalarla ilgili. Ben de o yarışmada o otonom arabaları işte yapıp eğitimini veren ekipteydim. Önce o partner firmayla iletişime geçtim. Beni şeye davet etmişlerdi. Nvidia'nın Deep Learning eğitimlerine burslu bir şekilde o eğitimleri aldım. Sonra da orada otonom arabalarla ilgili hem otonom arabanın hazırlanması hem de onun sunması ile ilgili. Hem orada çok kalmadım. Çünkü yaz bitmişti. Okula dönmem lazım yoksa yok yazıyorlar. Bu arada bu da çok garip bir durum. Ben mesela İstanbul'da Medikal Türkiye'de hani yapay zeka ile medikal görüntülerden hastalık teşhis üzerine çalıştım İstanbul'da ve bunları işte satmaya çalışırken okul başladı. Yine orada da bölündü. Yani bana diyorlar ki gel yok yapacağız. Ben diyorum ki işte Türkiye'de bir ilki gerçekleştiriyoruz.
Ben dünyayı kurtaracağım. Sen diyorsun ki yoklama alacağım.
Ya evet garip bir
Tuhaf
durum
bir
oluyor
durum.
yani.
Evet.
Evet yani
Ya bu
hem
arada
de bu devamsızlık azalıyor. Öğrenci sınavı verebiliyorsa problem yok. İnternetten de
yani
öğrenebiliyorsunuz. Sırf öğrenmiş oluyor yani. Niye zorunlu tutuyor? İlginç.
bu arada şey vardır. Mesela biz geçtiğimiz günlerde benim ilk yayınımdır kendisi. Yeşil Science. Yusuf Yeşil'le beraber
Ha,
bir söyleşi yapmıştık. Çok benzer şeylere odaklandığınızı da görebiliyorum bir anlamda. Çünkü bir öğrenim süreci var, bir görsel tanıma var. Arkasında işte bambaşka bir mekanizma, kodlama yatıyor. Onun sayesinde de işte o da hastanın grip olup olmadığını veya işte bademciklerine şişip hastalık enfeksiyonu
evet, görmüştüm onu.
geçirmediğine yönelik bir aplikasyon sunmuştu geçtiğimiz aylarda. FluAI mıydı? Öyle bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Benzer çalışma alanlarınız var. Hani birbirlerinizi tanıyor musunuz gibisinden bir soru sormak isterim
Evet,
burada.
evet, evet, evet. Biliyorum. O beni tanıyor mu emin değilim. Bir WhatsApp grubundayız ortak da. belki biliyordur, emin değilim.
Türkiye
Onlar
AI'cıları falan diye böyle.
yani işte yapay zeka üzerine. Yani onlar biraz daha Yusuf Bey doktor zaten. Ben mühendislik yapıyorum. Onlar R teknolojileriyle uğraşıyor. Dolan değil de AR pardon. AR teknolojileriyle uğraşıyorlar. Ve hani eğitim simülasyon tarzı şeyler yapıyorlar diyorum ama şeyi de görmüştüm o projeyi de Boğaz'la ilgili olan.
Aynen şöyle birkaç tane ürünleri var. Hepsinde işte farklı. Birinde AI, birinde arttırılmış gerçeklik vesaire diye bakıyorlar.
Bir şey eklemek istiyorum.
Tabii ki
Bu arada
buyurun.
güzel, iyi projeler için benim gördüğüm, benim deneyimimle gerek olan bir şey daha var. O da inovatif olması. Yani bu ne demek oluyor? Yeni teknolojiyi takip etmek zorundasınız eğer daha yeni teknoloji üretmek istiyorsanız.
Kesinlikle öyle. Bir anlamda da global güncel olmanız gerekiyor. Bakalım. Şurada komik olsun diye bir soru var galiba, ben yanlış görmüyorsam.
Medyayı
Savunma
severim
sanayi
değil
ile görüşüp Boston Dynamics tarzı robotlar geliştirme
mi? Yok.
projesi yok mu? Savunma
Ya
sanayisiyle
ben
görüştünüz fakat...
savunma sanayi şöyle ilgimi şöyle çekiyor. Normalde benim ilgimi çekti ama dünyada yapılmamış bir projeyle geldiklerinde benim ilgim ilgi alanıma girmiş oluyor. Çünkü yapılmamış projeleri seviyorum. Hele yapay zeka yapıyorsam daha hoşuma gidiyor. Yani challenge'ları seviyorum açıkçası. Ama şey ya donanım konusunda evet ilgilendim. Ortaokulda bayağı ilgilendim. Ama şey ya yok çok fazla ilgimi çekmiyor. Ha, niye alsın Boston Dynamics'i de o da ayrı konu.
Pekala. Başka sorularımız var mı? Şöyle hemen bakıyorum. Coğrafya kaderdir derler. Siz nasıl bir coğrafyadan geldiniz ve bu cümleye inanıyor musunuz?
Ben
Gibisinden bir soru.
biraz haklılık payı var. Haklılık
Var.
payı var. Şimdi
Yok değil.
ben Ankara'dan geldim. Ankara'dan geldim. Ankara'da doğdum. Ve eğitim de burada gerçekleştirdim. Ama şimdi şöyle bir durum var. Amerika'da bir şey öğretmek isteyen öğrencilere daha mı fazla destek var sanki? Ve üniversite hem eğitim konusunda hem projelerin desteklenmesi konusunda mesela ben ses korkmada bir yıl destek toplamaya uğraşmazdım düşünüyorum eğer orada olsaydım. Ha, ama şöyle de bir durum var. Buradaki işte özel insanların destekleri olsun, yardım etmek isteyen akademisyenler, danışmanlar olsun, işte karşılık beklemeden size destek olan insanlar olsun. Bunların da çok fazla etkisi var. Yani yaşamadan bilemeyiz. Ama kesinlikle bir etkiliyor. Ama şöyle Aziz Sancar da hani Nobel ödülü aldı en son biliyorsunuz. Yani o da şey nerede
Anadolu'nun bir güzide semtinden dünyaya açıldı diyelim. Dur
dur ya. Mardin'di herhalde ya. Mardin'di.
muhtemelen, bakacağım şimdi.
Ya şimdi Ankara'da şöyle bir durum var. Burada bir sürü profesör var yapay zeka alanında çalışan. İnsanlara ulaşmak kolay, firmalar var. Dolayısıyla nerede olduğunuz da biraz etkili ama bunları aşmak için mesela Kız Kod diye bir girişim var. Belki
Aynen.
görmüşsünüz. Girişim mi diyorlar? Bir girişim mi oluyor? Emin değilim ama mesela Türkiye'nin birçok yerindeki küçük yaşlı kız öğrencilerini işte destekler veriyorlar. Eğitimler veriyorlar, destek veriyorlar. Yani çalışmalar var. Öğrenciler de biraz istekli olup biraz katkı sunmaya başladığında yani böyle bir katkısı da oluyor. Evet, sonraki
Anladım.
sorudan devam edebilirim şimdi.
Pekala, bir sanırım ya sizi tanıyan biri ya da başka biri, bilmiyorum, izleyicilerimizden biri diyor ki bu genç dönemde normaldir, her ergen kendisinin en iyi bildiğini düşünür gibisinden bir şey söylüyor ama şuraya değinmek istiyor. Üniversite hayatını boşladınız mı? Boşladıysanız çok geç olabilir diyor. Hani demesinin sebebi, iyi bildiğini, hani üniversiteye gitmiyorum bunun sebebi şudur diye söylediniz ya, o anlamda söylüyor muhtemelen. Ama neden gitmiyorsunuz veya boşladınız mı, bu konu hakkında sizden bilgi alabiliriz diye düşünüyorum.
Şöyle, kesinlikle üniversitede çok güzel şeyler öğreneceğiz. Kesinlikle akademisyenler harika. Akademisyenler var. İsim de verdim biraz önce. Yani var yani yapay zeka alanında o verdiğim isimler az buz akademisyenler değil yani. Kesinlikle güzel şeyler var. Ve kendim için konuşacak olursam bu herkes de farklı oluyor açıkçası. Bazen bir konuda kendinizi geliştirmek için mesela bir eğitim ücret vermiş olmanız gerekiyor ki kendinize ya ben buna para verdim işte dersi dinleyeyim demeniz gerekebiliyor ya da işte diploma almam lazım gibi bazı motivasyonlar gerektirebiliyor. Yani bu tür insanlar üniversiteyi tercih edilir ama ben kendi başıma çok daha hızlı olabileceğime inanıyorum. Bir şeyler öğrenme konusunda. Yani boş vermedim açıkçası üniversiteye. Sadece uzun süreli bir ara verdim. Ya şöyle, ben lisedeyken ve ortaokuldayken liselerde birim yapacağız diye heyecanla gitmiştim. Sonra üzüldüm. Üniversitelerde şu Türkiye'de şu üniversiteler çok iyi diye düşündüm. Gittim, tanıştım öğrencileri, mezunlarıyla ve daha iyi yerler aradım diyeyim. Sonra şehir dışındaki üniversitelere baktım. En sonunda işte bazılarıyla çalıştım. LinkedIn'den de bakabilirsiniz, çalıştığım yerlere. Koç Üniversitesi'nde çalıştım, işte Ankara Üniversitesi'nde bir hocayla medikal alanda işte ilaç üretimiyle yapay zeka üzerine çalışmalar yaptık. Ve yani baktığımda şeye, yani bilmiyorum, ben herhalde daha fazlasını istedim diyeyim. Ve yurt dışına açıldım bu yüzden. Amerika'daki, özellikle Kaliforniya'daki işte bazı yerlerdeki hem firmalar hem üniversiteler çok iyiydi. Onlara bakmak istedim. Yani bayağı uğraştım ya. Üniversitelerden kolay da vazgeçmedim, hala vazgeçmedim. Bu da aynı konu. Hani oraya da gittim. Orada çok motivasyon kaybı yaşadım. Çünkü hocalar, yani en iyi üniversitelere gittim açıkçası. Hocalar, bilmiyorum ya. Ben
Bazen de olmayınca
finansal
olmuyor.
ekonomik durumum çok iyi olmasa da ben oraya bir uğraş verdim. O bayağı işler, maddi bir uğraş verdim. İnsanlar destek oldu. Gittim ve dedim ki ya ben buna niye para veriyorum? Yani bana bilgisayar giriş dersini zorunlu tutuyor. Ve işte onun için para ödüyorum ve bu benim motivasyon bozukluğu oluşturuyor. Ha, ama şu çok iyiydi. Ben orada dedim ki benim projelerim var. Danışman istiyorum, donanım istiyorum. Pat pat anında aldım. Hem bir tane hoca buldum orada çalışabilecek. Gittiğimde ama gitmek önemli. Buradan bulunmuyor. Buradan çok denedim. Önce
Kesinlikle.
gitmek gerekiyor. O yüzden yurt dışına gitmek kesinlikle burada kalıp yurt dışına çalışmak da farklı. Onu söyleyeyim. İşte donanımı hemen karşıladılar. İşte danışmanı hemen bulabildim falan, yani bunlar güzel oldu. Ama danışmanı kolay bulabildim üniversitenin öğrencisi olduğum için. Eğer üniversitenin öğrencisi değilseniz o da zor olabiliyor.
Yine aynı şekilde kendi öğrencilerine bu fırsatları açıyor diye o zaman söyleyebilirim sanırım rahatlıkla.
Onun da kötü yolu var. Mesela işte kötü yanları var. Mesela Amerika ilk yıl lisans öğrencilerine çalışma izni vermiyor. Dolayısıyla çalışamıyorum. Zaten ekonomik durum olarak iyi değildim. O zaman nasıl şey yapacağım? Niye çalışma iznim yok? Niye çalışamıyorum? Yani Amerika'da böyle garip garip şeyler oluyor. Dolayısıyla bayağı canı sıktılar. Dolayısıyla ben de dedim ki ya zaten Covid var, zor dönemlerim ve güzel bir iş buldum. Refik Anadolu stüdyo, çok inovatif işler yapan, sanatta yapay zeka üzerine çalışıyorlar bu arada. Yapay zeka sanat üretim üzerine daha doğrusu. Ve çok yenilikçi şeyler yapan bir firmaydı. Onlarla çalışma şansı buldum diyeceğim. Şu an sürekli yeni bir şeyler öğreniyorum. Dünyada olmayan problemleri çözüyorum. Bir yandan kendi sınırlarımı test ediyorum. Yani şu an gayet iyi gidiyor şu an. Öyle yani, en azından.
Tekrar
hep
hocam.
baktım ileride
Buyurun.
işler değişti. Üniversite bilmiyorum, düşünülebilir.
Kesinlikle çok geç değil zaten, hiç endişe etmeyin. Hani muhtemelen bu yaşınız hala çok genç, tahmin ediyorum ki. Şunu söyleyeceğim. Yaklaşık bir saatlik süremizin sonuna geldik ve pek çok soruyu da cevapladık. Aynı şekilde slaytımızda yer alan pek çok konunun da üzerinden tekrar ve tekrar geçtik. Hocam dilerseniz AI teknolojileri hakkında, yapay zeka hakkında sizinle başka bir zaman tekrardan böyle derinlemesine konuşabileceğimiz bir program daha yapalım. Bu yüzden bugünü şimdilik sona erdirmek adına sizin son sözlerinizi almayı istiyorum. Ve mutlaka ve mutlaka bahsettiğim gibi bu programın bir de ikincisi çekilmesinin yönünde böyle yaklaşık yine bir saat, 1,5 saat daha konuşabileceğimiz bir program olmasını istiyorum. Bugün bizlere veda etmeden önce son olarak neler demek istersiniz? Bunları sizlerden duymak isteriz.
Sunumumda bir Atatürk fotoğrafıyla birlikte bir söz vardı.
Elbette. Hemen açalım.
Onunla bitiriş yapmak istemiştim. Sunumu kapattık ama.
Hemen açıyorum.
yani birçok idollerim var, takip ettiğim insan var ve bilimin önemini biliyorum ve bir kişinin, hatta bir ülkenin önce bilime ihtiyacı olduğunu biliyorum. Ve bunu şu anda sağlayabilecek kişilerin de gençler olduğuna inanıyorum. Başka kimse değil. Ve bunda çok ciddiyim yani gerçekten. O yüzden gençlere kesinlikle çok fazla görev düşüyor. Şu an belki de ne görevleri olduklarını bilmiyorlar ama yani bir harekete geçmek lazım yani. Eğer bir şeyler yapmak istiyorsanız onu tırnaklarınızla kazıyıp atmanız lazım. Yani ben birkaç başarılı proje yaptım. Birçok da başarısız proje yaptım. Motivasyon arkadaşlarım motive etti bazen beni. Bazen insanlar, bazen kendim motive olmaya çalıştım. Bir şekilde motive olup bir şeyler yapmak gerekiyor. Harekete geçmek için beklememek gerekiyor ama bu son sözüm olsun. Güzel bir sözüm. Bu şekilde.
Çok yani teşekkür ederim.
Eğer tamam diyorsanız tamam, soru da cevaplayabilirim. Benim vaktim vardı açıkçası. İkinci bölümde şey yapabiliriz. Dediğiniz gibi
ikinci bölümde yapsak çok daha iyi olur. Çünkü biz tamam. Hani nispeten tercihen bir saat tercih ediyoruz ama benim kafamda şu var. Şimdi genç bir atılımcının AI'dan nasıl etkilendiği, AI'ın ona neler kazandırdığı ve AI ile ilgili yapabileceklerini nasıl öğrendiği gibi hani nispeten böyle daha geniş spektrumda sorularım var. Bunları da diyorum ki hani bugünden ziyade bir başka günde sizi çok daha iyi bir şekilde ağırlayıp yani bir anlamda hani yeni bir slaytla belki bizlere katılabilirsiniz. Bu şeyi özetleyebilmek adına genç arkadaşlarımıza. Bu şekilde bir işleyiş yapabiliriz. Bunun dışında çok ama çok teşekkür ederim size. Hem tanıştığım için ederim. Hem de değerli bilgileriniz için, değerli tecrübeleriniz için. Ben izninizle size iyi akşamlar diliyorum ve programı kapatmak için izin istiyorum.
Tamamdır. Çok teşekkürler. İnsanlara ulaşmamı sağladığınız için bu
ne
fikirleri.
Ne demek?
Birkaç kişidense daha fazla insan ulaştırmak beni çok mutlu ediyor. Teşekkürler o yüzden. İyi akşamlar
herkese. Biz çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar dilerim hocam. Hoşça kalın.